Ayrım 9, Peter Pan Sendromu, Dr. Dan Keeley, sayfa 83. Tom. 16 yaşındaki Tom, kendinden 5-6 yaş büyük çocuklarla takılıyordu. Onların daha olgun olduklarını ve aptal çocuklar gibi saçmalıklar yapmadıklarını söylüyordu. Bu grubun bir parçası olarak bira içilen, uyuşturucu alınan partilere katılıyor, aptalca sevgileri ona kendini bir erkek gibi hissettiren kızlarla birlikte oluyor ve eğitimi, çalışmayı ve yetişkin otoritesini reddeden tavırlar görüyordu. Rahatsızlığının ilk sonucu akademik başarısının önemli ölçüde düşmesi oldu. Dersleri kaçırmadığı zaman sınıfta uyuyordu. Devamlı sıkıcı, beceriksiz öğretmenlerden ve yumuşak sınıflardan yakınıyordu. Anne babası performansından yakındıkları zaman onlara "Yaşamımdan uzak durun" diyordu. Tom'un okuldan ayrılmasının tek nedeni daha önceki yıllarda dört dörtlük eğitim becerileri edinmiş olmasıydı. İlk ve ortaokulda hep ağlık bir öğrenci olmuştu ve matematik ve fen çalışmak için koleje gitmekten söz ediyordu. Ne var ki bir iki yıl içinde bu değerler bir çocuğun aptallıkları haline geldiler. Tom'un anne babası oğullarının tavırlarından arkadaşlarını suçlu tutuyorlardı. Babası onlara başarısız serseriler diyordu. Annesi Tom'a kendi yaşıtlarıyla arkadaşlık etmesi için yalvarıyordu. Tom anne babasının yakınmalarını daha dinlemeden reddediyordu. Anne babasının anlamadığı, Tom'un bu gençlerin başarısız serseriler olduklarını zaten bildiği ve onlardan bu nedenle hoşlandığıydı. Onlarla pek çok ortak yönü olduğunu düşünüyordu. Bu büyük çocuklar Tom'u kullanıyorlardı. Tom da büyük olasılıkla yaşamın bu gerçeğini anlıyor ve kabul ediyordu. Haftada 25 dolar harçlık alıyordu ve bunun çoğunu arkadaşlarına bira ve marijuana almaya harcıyordu. Tom onların iyi zaman geçirmek için kullandıkları bir biletti. Ayrıca 16 yaşında deli bir çocuğu nereye kadar zorlayabileceklerini görmenin ilginç bir eğlence olduğunu düşünüyorlardı. Tom ne kadar sığ da olsa aitlik duygularına karşılık bu hükmedici tavra boyun eğiyordu. Tom'un kendi yaşında hoş çocuklarla ilişki kurma şansı vardı. Kilisedeki ve oturduğu çevredeki etkinlikler onu normal gençlerle bir araya getirebilirdi. Ama Tom onları en baştan reddediyordu. Bu çocuklara budala, kafasız ve benzeri aşağılayıcı isimler takıyordu ve onlarla ilişki kurmuyordu. Bu çocukların da kusurları şüphesiz vardı. Ne de olsa onlar hala çocuktular. Ancak Tom en ufak kusurları üzerinde duruyor ve bunları öyle büyütüyordu ki anne babası bile onun eleştirilerinin bazılarına katılıyorlardı. Sonra Tom hemen aksi yöne dönüyor ve kusurları anne babasını gafil avlayacak kadar büyük olan diğer çocuklara sonsuz bağlılık andı içiyordu. Büyük çocukların bozucu, karamsar yaşam tarzı Tom'a onlarla ortak yönleri olduğunu düşündürüyordu. Tom onlara aitti. Onlar kaybedenlerdi. Yetiştirilme tarzı son derece ahlaklıydı ve arkadaşlarının yanlış yolda olduklarını biliyordu. İşte bu nedenle onları seçmişti. Evde hissettiği gerginlik ve reddedilme onu kendisinin de yanlış yolda olduğuna ikna etmişti. Tom'un ne yaptığını görmeleri için anne babasının birkaç saat süreyle kendi çıkarcılıklarıyla yüzleşmeleri gerekti. Tom için yardım isterlerken kendi geçimsizlikleriyle yüzleşmeleri gerekebileceği hiç akıllarına gelmemişti. Onlara meydan okumama hemen cevap verdiler. Çünkü ailelerinin erimeye devam ettiğini görmek istemiyorlardı. Birkaç hafta içinde oğullarına hatalarını itiraf etmeye ve ondan da aynı şeyi yapmasını istemeye hazırdılar. Tom onlara karşı savaştı. Yakındı, tehditler savurdu ve anne babasının sabrının sınırlarını zorladı. Anne babasının şantajlarına boyun eğmediklerini görünce yola gelmeye başladı. Hatalarını hiç itiraf etmedi ve davranışlarının düzelmesi gelecek için ümitlerinin yenilendiğini gösteriyordu. Tom okulda kötü bir ün saldığı ve sosyalleşme modelleri de kötü olduğu için ailesi onu yatılı okula göndermeye karar verdi. Tom'un evde olmadığı zamanın çoğunu aile içinde yeniden dayanışma sağlama sorunlarını uzun uzun konuşarak geçirdik. Aile Tom'un yeni bir başlangıç yapması için tek şansının geçmişten tamamen kopmak olduğuna karar verdi. Büyük olasılıkla Tom evde yaşayarak kötü alışkanlıklarının üstesinden gelemezdi. Bunu istemeye istemeye kabul ettim. Tom birkaç yüz mil uzaktaki özel bir okula kaydoldu. Bu anne babası için büyük bir maddi fedakarlıktı ve yaşıtlarının ince sosyal becerilerinin çocuğuna sahip olmayan Tom için de oldukça zordu. Okul yetkilileri Tom'a akademik ve sosyal konularda fazladan danışmanlık yaptılar. Son rapora göre Tom akademik açıdan başarılı olma yolunda ve aynı zamanda okulun hokey takımının önemli bir üyesi olmuş durumda. Anne babası evliliklerini tam anlamıyla yenilediler ve aile yaşamının güzel ve huzurlu olabileceğini keşfettikleri için sevinçliler. Tom tatil zamanlarında ailesine bir iki mükemmel ziyarette bulundu. Küçük kız ve erkek kardeşlerine çok iyi bir örnek oldu. Aile şu anda Tom'un lisedeki ilk yılı için eve dönmesini konuşuyor. Konuyu tüm yönleriyle tartıyor ama en çok Tom'un isteklerine kulak veriyor. Vermeleri de gerekir zaten çünkü o artık kaybedenlerden değil. Toby. Dıştan bakıldığında 15 yaşındaki Toby, PPS kurbanının kalıbına uymaz. Toby ailenin ikinci çocuğuydu ve babasıyla birlikte çok zaman geçiriyordu ve yaşadığı çevredeki çocuklardan oluşan bir grubun lideriydi. Çoğu durumda bu özellikler kayıp çocuklar lejyonundan ayrılığa işaret eder. Ne var ki Toby'nin bu durumda ilk izlenimi aldatıcıydı. Toby en büyük erkek çocuk değildi ama ona aşırı müsamahalı davranılıyordu. Anne babası Toby'nin ondan 5 yaş büyük olan abisine sert davranmışlardı. Abisi öyle iyi olmuştu ki çocuk yetiştirme standartlarını düşürdüler. Bir çocukla başarılı olduklarına göre ikincide bu kadar çok uğraşmalarına gerek olmayacağına inanılıyordu. Böylece Toby'nin abisi kendini ispatlaması beklentisi karşısında dürüst bir gurur kaynağı kazanırken Toby parmağını bile kıpırdatmadan her isteğini elde etti. Sorumsuzluğu yüzünden babasının kişisel sorunlarına karşı hassaslaştı. Toby'nin babası düş kırıklığına uğramış bir adamdı. Çok istediği eğitimi ve konumu alamamıştı ve fakir bir ailede büyüdüğü için aldatıldığını hissediyordu. Tüyler ürperten bir asabiyeti vardı ve kendi sorunlarının suçunu her zaman başkalarına atardı. Kısacası Toby'nin babası kızgın bir adamdı. Toby kendisini güvencede hissetmediği ve babasının onayını istediği için onun izinden gitmeye çaba harcıyordu. Saldırgan bir rol modeline maruz kalması sonucu bir savaşçı oldu. Babasıyla birlikte zaman geçirmesi geri tepti. Toby'nin bir grup kimliği bile dışarıdan göründüğü gibi değildi. Toby gerçekten bir lider gibi görünüyordu. Ama çevredeki çocukların Toby'yi izlemelerinin nedeni ona saygı duymaları değil, kendi fiziksel güvenliklerinden endişe etmeleriydi. Bir anda saldırgan olabileceği gerçeği Toby'nin konumunu korumasını sağlıyordu. Başka bir deyişle Toby bir kabadayıydı. Babası Toby'ye asla bir kavga başlatmamasını sıkı sıkı tembih etmişti. Aynı şekilde hiçbir kavgadan kaçmamasını da söylemişti. Toby zekasını akademik çalışmalara kanalize etmek yerine gizli kavga çıkarma yolları tasarladı. Diğer çocukları öfkelendirmek için ahlaka aykırı söylemler kullanmak da çok becerikliydi. Homoseksüel etkinliğe ilişkin iddialarda bulunmasının genellikle yumruk yumruğa kavgalara neden olduğunu bulmuştu. Giyim tarzı paspaldı. Sözlü bir yüzleşmeyi fiziksele dönüştürme çabasıyla üzerinde terbiyesiz yazılar olan tişörtler giyerdi. Küçük çocukları korurdu ama bunu adil dövüş duygusuyla değil, diğer çocukları pataklamak için kendisine bol fırsat sunduğu için yapardı. Toby pek fazla kavga kaybetmiyordu. Boyu 1.80'in üstündeydi. 85 kiloydu ve kaslıydı. Anne babası Toby'nin saldırganlığı hakkında telefonlar aldıkları zaman babası fiziksel karşılaşmanın ayrıntılarını öğrenmek ister, böylece Toby'ye ceza verip vermeyeceğine karar vermeye çalışırdı. Aslında babası kendi içinde tuttuğu kızgınlığı oğlunun ifade ettiğini görmekten gizli gizli mutluluk duyuyordu. Toby'nin annesi bu dengesizliği seziyor ve ona bir son vermek için elinden geleni yapıyordu. Kocasıyla yüzleşmek yerine oğluna babasını düş kırıklığına uğrattığı yönünde örtülü mesajlar veriyordu. Toby de buna tepki olarak daha saldırgan oluyor, onay almak için daha fazla uğraşıyordu. Bu kısır döngüdeki iyi haber Toby'nin kabadayı rolünü oynamaktan hoşnut olmamasıydı. O kötü bir çocuk değildi, aslında özünde şiddete karşıydı. Yüreğinin derinliklerinde diğer çocukların kendisini gerçekten sevmediklerini biliyordu. Duyduğu yalnızlık sadece daha fazla telaş ve saldırganlık yaratmaya yarıyordu. Toby ile karşılaştığımda o kendi tedirginliği, sorumsuzluğu ve yalnızlığının yanı sıra yaydığı kötü ünün de tuzağına düşmüştü. Davranışlarını değiştirdiği takdirde bir sürü arkadaşını yitirmekle kalmayıp onunla ödeşmek isteyen çocuklarla da karşılaşmak zorunda kalacağını biliyordu. Kavga etmeyi bırakmak için daha fazla kavga etmeye mecbur olmaktan korkuyordu. Babasının yardımına gerçekten gereksinimi vardı. Babasının ona ihtiyacı olan yardımı vermesi beni şaşırttı. Toby'nin babası her nasılsa düş kırıklıkları hakkında dürüsttü ve bunların Toby'yi nasıl etkilediğini görünce gerçekten çok şaşırdı. Birkaç baba-oğul tartışmasında aracılık yaptım. Bu tartışmalarda Toby babasının düş kırıklıklarını oynama yükünden kurtuldu. Toby babasının zayıflığının kendi sorunu olmadığını anladıktan sonra sosyalleşme yöntemlerini değiştirmek için özgür kaldı. Anne babası daha sıkı disiplin önlemleri aldıklarında Toby şikayet etmedi. Anne babası onun sokağa çıkmasına sınırlamalar getirdi ve okuldaki performansını yakından izlediler. Toby'nin evde tavırlarına çeki düzen vermesi, yüksek bir temizlik standardı tutturması ve doğru düzgün giyinmesi gerekiyordu. Bu kurallar Toby'yi kabadayı rolünden uzaklaşmaya zorladı ve kibar ve sevgi dolu bir genç olduğu için onu ödüllendirdi. Ayrıca Toby bunların yeni arkadaşlar edinmesine ve mükemmel bir öğrenci olma konusunda kendine güvenmesine yardımcı olduklarını söyledi. Ne var ki en aydınlatıcı görüş Toby'nin düşünmeden yaptığı bir yorumdan geldi. Sanırım şimdi annemle babam benimle de abimle ilgilendikleri kadar ilgileniyorlar. Bir sonuç, rol değişmezliği. Toby ile Tom'un pek çok ortak yönü vardı. Bunlardan biri yalnızlıklarıyla mücadelelerinin sonucuydu. Ben buna rol değişmezliği diyorum. Toby ve Tom başarısızlıklarına bahaneler bulmakta ve yeni bir şey yapmayı reddetmekte ustalaşmışlardı. Yalnızlıklarıyla başa çıkmak için bir yol buldular ve yeni, daha uygun davranışlar deneyerek reddedilmeyi göze almaz, sonuçta da alamaz hale gelirler. Sosyalleşme modelleri taştan yapılmıştı. Esneklikten yoksun olmaları onları cinsel rol çatışması yani Peter Pan sendromunun 4. ve en belirgin temel taşı için kolay bir hedef yapmıştı. PPS kurbanının kendini bir erkek olarak son derece kısıtlı bir şekilde görmesine neden olan rol değişmezliğidir. Bir sonraki kısımda bu değişmezliğin sorumsuzluk, tedirginlik ve yalnızlıkla birleşerek PPS'nin cinsiyetçi özelliğini ürettiğini göreceğiz. Cinsel rol çatışması. Wendy, benim için tam olarak neler hissediyorsun Peter? Peter, seni sadık bir oğul gibi seviyorum. Wendy, ben de öyle düşünmüştüm. Peter, seni anlamıyorum. Kaplan Lily de senin gibi benim bir şeyim olmak istiyor ama annem olmak istemediğini söylüyor. Wendy, evet gerçekten de annen olmak istemiyorum. Peter, öyleyse ne? Wendy, iyi bir bayan bunu söyleyemez. Peter, sanırım annem olmak istediğini söylüyor. Tinkerbell, seni sersem. Hayatta kalma mücadelesini kazanan biri olarak Peter kesinlikle saftı. Ne anne saplantısı olduğunu anlıyor ne de Wendy'nin onun takıntısından dolayı uğradığı düş kırıklığını duyuyordu. Asla asla diyarında yaşayanlardan biri olan Kaplan Lily'nin gönderdiği cinsel mesajları kaçırıyor ve peri arkadaşı Tinkerbell'in sunduğu sağduyu tepkisinin değerini bilmiyordu. Peter kızların ona annesiymiş gibi davranmalarını istiyordu. Kafası annesi tarafından kabul edilme ve onaylanma düşüncesiyle fazla meşguldü. Bebeksi bağlılık gereksinimleri olgun ilişkiler geliştirmesini engellemişti. Peter'ın aklında bir tek yol vardı ve kızlar bu yolu bulamadıkları takdirde onlarla bir şey yapmak istemiyordu. Wendy, Peter'ın gereksinimlerini karşılamak için elinden geleni yapar. Düş kırıklığı çok açık olsa da sürekli Peter'ın kendisini annesinin bağrına bastığı bir oğul gibi hissetmesini sağlamaya çalışır. Ama bunu yapmaktan mutluluk duymaz. Bir keresinde Peter'ı baba ve koca rolüne iter. Bu Peter'ı sıkar ve çabucak sevgili yerine oğul rolüne geri döner. Wendy onun her türlü kaprisine boyun eğer. Tinkerbell de Peter'ın kız arkadaşı olmak ister. Ne var ki Peter'ın saflığına verdiği kınayıcı yanıttan onun sevdiği birinden gelen sihirli saçmalıkları hoş görmeyeceğini anlayabilirsiniz. Tinkerbell insan olmasa da kıskançlık ve şefkat gibi geniş bir insan duyguları yelpazesini yaşar. Ama Peter sık sık onu hakaretlerle reddeder. Onun yedek bir anne yerine bir kadın gibi davranmasından hoşlanmaz. Wendy'nin Peter'la ilişkisi uzaktır ve sıkı şekilde denetlenmektedir. Peter'ın davranmasını istediği şekilde davranır ve ne kadar çocukça olsalar da Peter'ın isteklerini yerine getirecek biçimde düşüncelerini, eylemlerini değiştirmekte hızlıdır. Peter'a ilgi duyar ama bu ilgiyi teslimiyet ve pohpohlama şeklinde ifade eder. Kafası karışsa da Peter'ın ondan kendisine dokunmaması yönünde isteğine uyar. Öte yandan Tinkerbell ateşli ve canlıdır. Tepkileri Wendy'den beklenebileceklerden daha fazladır. Tink bir miktar ışık enerjisinden başka bir şey olmasa da Wendy'den daha insandır. Peter'la kendiliğinden gelişen, büyüyen, her iki tarafı da örten bir ilişki kurma özlemi içindedir. Ama Peter bu fikri dinleyip anlamadan geri çevirir. Elektrik yüklü bir ruhun insan duygularına işleme yetisine sahip olmasındaki ironi, Tinkerbell'in Peter'a dokunmaya izinli olduğunu öğrendiğimizde daha da yoğunlaşır. Wendy ve Tinkerbell'in Peter'ın sevgisi için rekabet etmelerinin öyküsü, Peter'ın büyümeyi reddetmesinin sürükleyici ve öğretici bir yönüdür. Kaderin gösterdiği gibi kızlardan birinin kazanması gerekmektedir. Öykünün sonunda kanlı canlı varlığın elektrik gerçeğine karşı zafer kazandığını görürüz. Peter Wendy ile oldukça yapısal, soğuk ve uzak bir ilişki sürer. Wendy Peter'la devamlı bir yakın ilişki kazanır ama olgunluğu Wendy'yi asla asla diyarından uzaklaştırırken verimli bir ilişki kurma ümidi de söner. Tinkerbell'e gelince bu sakınımsız küçük ışık topunun kaderini aşağıdaki şifreli ama öğretici konuşmadan öğreniyoruz. Wendy: bu sefer Tink'i görmedim. Peter: kimi? Wendy: tatlım, o kadar çok maceran olmuş ki. Peter Pan'i birbirine benzemeyen bu iki kadının bu kadar çok istemesine neden olan neydi? Peter kendini çapkın bir erkek olarak görüyor gibi görünmüyor. Peter'ın çok iyi bir işi yoktu. Onun deniz aşırı görevdeki bir asker olduğunu söyleyebilirsiniz. Beşiğinden düştüğünü ve annesinin bir başka oğul sipariş ettiği gerçeğini göz önüne alırsak kimse onun bir asil olduğunu söyleyemez. Ve maddi geçmişi ne olursa olsun bir ağaç kavuğunda yaşıyor olması parasal durumunun parlak olmadığını gösterir. Peter'ın kendini sonsuz gençliğe adaması kendisi için hem iyi hem de kötüydü. Bu Wendy ve Tinkerbell'de karşı tepkiler yaratıyordu. Wendy Peter'ı olduğu gibi korunması gereken küçük bir çocuk olarak seviyordu. Tinkerbell ise onu olmasını düşündüğü haliyle gençlik enerjisi ruhuyla dolu genç bir adam olarak seviyordu. Peter'ın Wendy ile kalmayı seçtiği gerçeği Peter Pan sendromunun dört temel taşından sonuncusu olan cinsel rol çatışması hakkında derin bir görüş sunar. Cinsel rol çatışması. PPS kurbanının kafasının içindeki cinsel rol çatışmasının sesini duyabilseydik şunları işitirdik. İçimde bir boşluk var, ruhumda içi boş bir nokta. Beni rahat bırakmıyor ve korkutuyor ama adını bilmiyorum. Zaman zaman arkadaşlarımla birlikteyken gittiğini sanıyorum. Ama her zaman bağırarak geri geliyor. Gözünü aç, dikkatli ol, korkunç bir şey olacak. Ama hiçbir şey olmuyor. Sadece kendimi yalnız hissediyorum. Kendimi böyle hissettiğim zamanlarda sadece annemle konuşmak istiyorum. Annemin sesini duyduğum zaman korkmuyorum. Her zaman anneme gereksinim duyduğum için kendimi budala gibi hissediyorum. Ama onunla konuşmama düşüncesi beni ürkütüyor. Çevremde bir kız olduğu zaman boşluk en kötü halini alıyor. Kıza dokunmak istiyorum ama bunu yaparken bir hata yapmak istemiyorum. Kızlardan korkmak beni rahatsız ediyor. Neredeyse cinsel duygularım olmamasını isteyeceğim. Ama var. Hoşlandığınız kızlarla konuşmak neden bu kadar zordur? Bir kız beni heyecanlandırdığı zaman niçin asabi oluyorum? Ve en çok da neden beni uyaran kızlara deli gibi kızıyorum? Evet, en çok hoşuma giden kızlara deli gibi kızıyorum. Onlara imreniyorum. Sert veya seksi, edilgen ya da atılgan, kadınsı veya erkeksi olabilirler. Erkeklerin kızları, kızların erkekleri istediklerinden daha fazla istemeleri hiç adil değil. Tüm bunlar hakkında konuşamam. Arkadaşlarım benim gerçek bir seks delisi olduğumu düşünürler. Gerçekten ne düşündüğümü bilseler paniğe kapılırlar. Ben hassas olmak istiyorum. Duygularım hakkında konuşmak, hatta ağlamak istiyorum. Ama bunların hiçbirini yapmamam gerekiyor. Her neyse, bu saçmalığı arkadaşlarımın yanında yapsam bana güler ve isimler takarlar. O zaman ne olurum? Söyleyeyim, şu anki halimden kötü olurum. Bu içsel çatışma sesi iktidarsızlığı gösterir. Bu aynı anda iki farklı yöne çekilmekten kaynaklanan bir iktidarsızlıktır. Çocuğun cinsellik dürtüsü onun kızlarla yeni ilişki kurma yollarını araştırmaya iter. Güvensizliği ise onu çocukça annesinin eteğinin altına geri çekilmeye zorlar. Cinsel rol çatışması erkek çocuklarını hiçbir şey yapmama davranış modeline kelepçeler. Cinselliği belli bir biçimde olumlu ya da olumsuz olarak ele almazlar. Onu ele almayı başaramazlar. Cinsel rol çatışması PPS kurbanının olgunlaşma sürecinde önemli bir düşüşe işaret eder. Kurban reşit olma sürecinde dev gibi bir engelle karşılaşır ve yüzünün üzerinde düşer. Gerçeklik onu riskli cinsel araştırma içinde diğerlerine katılmaya çağırırken asla diyarının sihirli tozu biyolojik dürtülerini uyuşturur. Kurbanın cinsel gelişimi durur ve iktidarsızlığı yoğun bir taklit ve sahte bir neşe arkasına saklanır. Tüm gençler cinselliğe sahip bir yaratık olmanın ne anlama geldiğini bulmakta zorluk çekerler. Bu korkutucu ama yine de heyecan verici bir maceradır. Ne var ki son 25 yılda çatışmanın sıklığı ve yoğunluğu çok yükselmiştir. Kızlar da önemli ölçüde sıkıntı yaşasalar da yaparsan bana yazıklar olsun, yapmazsan bana yazıklar olsun çatışmasından dolayı hareketsiz kalanlar erkeklerdir. 50'lerin sonları ve 60'ların başlarında genç insanları cinsel rol kimliklerini denerken hareketsiz kalmaktan korumaya yarayan açık sınır çizgileri vardı. Çocukların cinselliklerini keşfederken izlemeleri için açıkça tanımlanmış bir oyun planları bulunuyordu. Geri dönüp 1960'a baktığımda Peter Pan'in ruhunun arabalı sinemanın etrafında dolaşarak lejyonuna dahil edecek erkek çocukları aradığını hatırlıyorum. Ne var ki evde reddedilme ve sokaklarda yalnızlık yaşayan çocukların bile bir silahları vardı. Kızlarla ilişki kurmanın geleneksel kurallarını izleyerek Peter'ın etkisini en aza indirebiliyorlardı. Erkekler maçoydu, kızlarsa yerlerini biliyorlardı. Son 20 yıldaki sosyopolitik olaylar geleneksel kuralları değiştirdi. Kızlara yeni bir senaryo verildi. Ne yazık ki erkekler eski senaryolarıyla bırakıldı. Riske girecek kadar güvenli erkekler için yeni bir oyun bugi bugiye binmek gibidir. Bir sonraki heyecanın ne zaman geleceğini bilmezler. Ancak etrafı tedirginlik ve yalnızlıkla çevrilmiş olan erkek çocuklar için yeni kurallar sadece daha fazla reddedilme anlamı taşır. Peter Pan sendromunun nasıl daha da tehditkar, cinsel bir rahatsızlık haline geldiğini görmek için bugünün PPS kurbanını 20 yıl öncekiyle karşılaştıralım. Her ikisi de kabadır ama aslında duyarlıdırlar. Her ikisinde de rol değişmezliği vardır ve riske girme yetenekleri iyi değildir. Özellikle kadınlar tarafından reddedilmekten korkarlar. Ancak günümüz kurbanının kendine güveni daha azdır. Çünkü tembellik, müsamahakarlık ve zenginlik yaşantısı daha fazladır. Senaryolar değişmiş olabilir ama sahne aynıdır. Gençlerin buluşması. 50'lerin diliyle çocuklar müzik dinlemeye ve dans etmeye gittiklerini söylerler ama asıl amaçlarının karşı cinsle ilişki kurmayı öğrenmek olduğu bir sır değildir. Genellikle öğretmenler olan refakatçiler büyük keşfi izlemek ve oyunun geleneksel kurallarını uygulatmak için oradadırlar. Kızlar bir tarafta, erkekler öbür tarafta dururlar. Erkekler sözcüğün ne anlama geldiğini bile bilmeden ne kadar harika aşıklar oldukları hakkında böbürlenerek dolaşırlar. Elleri ceplerindedir, kalpleri yerinden fırlayacak gibidir ve mideleri boğazlarına çıkmıştır. Sanki kızları görmüyormuş gibi sert ve sakin bir şekilde hareket ederler. Korkularını öğretmen hakkında şakalar yaparak ve sınıfın fırlamasının son numarasına gülerek gizlemeye çalışırlarken Peter aralarında gezinmektedir. Bu arada kızlar kıkır kıkır gülmektedirler. Hepsi de odanın diğer tarafındaki olgunlaşmadığı belli olan genç erkeklerle ilgilenmiyor gibi yapmaktadır. Yine de hangi çocuğun en hoş olduğu veya telefonda kimin kiminle konuştuğu hakkında fısıldaşmaktan kendilerini alamazlar. Cesur olanlar onlarla ilk olarak hangi erkek çocuğun dans edeceğine ilişkin iddialara girerler. İki grup odanın içinde dönerken birbirlerine çok fazla yaklaşmamaya dikkat ederler. Öğretmen erkekleri kızlarla dans etmeye zorlarken ayin en heyecanlı noktasına ulaşır. Oğlanların nasıl itiraz ettiklerini görünce kendilerinden intihar etmeleri istenmiş sanırsınız. ama cesur bir yürek salonun ortasındaki hayali çizgiyi geçecektir. Arkadaşları nefeslerini tutar. Kısa süre sonra 2-3 kişiyi daha çizgiyi geçer ve gerginlik azalır. Kızların ve erkeklerin heyecandan kızarmalarına yol açan tuhaf, yeni güçlere ilişkin bilgi edinmek için numara yapmanın sihirli tozu etrafa saçılır. Lejyonuna katacak kimse olmadığını fark eden Peter uçup gider. Bu geleneksel sahnede erkeklerin saldırgan ve kızların da bağımlı ve uyumlu olmaları gibi beklenir. Erkek kayıtsız bir kendinden geçişle öne atılmalı ve kız da hem oğlanı hem de kendini fazla ileri gitmekten korumalıdır. Salonun ortasında buluştukları zaman her ikisi de rollerini başarıyla oynarlar. Yalnızlık ve reddedilme korkusu duyan PPS kurbanı bu sahnede kendine biraz güven edinebilir. Başarısı ona sorumsuzluğu ve değişmezliğin üstesinden gelme şansı vermiştir. Bu sahnenin üzücü tarafı sahnedeki erkeklerle kızların pek çoğunun cinsel kişilik kalıplarının sınırlarını asla aşamamasıdır. 50'lerdeki bir partiden aktarılan sahnede erkek çocuklar şovenist rollerinde kendilerini rahat hissediyorlardı ve kızlar da ikinci sınıf vatandaş olmaya uyum sağlamışlardı. Kızlar kendilerini zayıf ve savunmasız görüyorlardı. Ama ben merkezci bir erkek arkadaşın olgunlaşmamış ve davranışlarına katlanacak kadar güçlü olmalarını gerektiriyordu. Bu çocukların birçoğu birbirleriyle evlendi. Sınırlı ekmek parası kazanan kişi ve ev kadını rollerinin getirdiği günlük bir angaryaya alıştılar. İlişkilerindeki heyecan asla lise dansında duyduklarından daha fazla olmadı. Bu partilerin müdavimlerinin pek çoğu şu anda PPS kurbanlarının anne babaları. 50'lerin klasik partilerinin isyankar çocuklarının başına çektiği serbestleşme hareketi senaryoyu sil baştan yazdı. Zaman da gelmişti zaten. Salonu ayıran sert ve soğuk çizgi çocukların cinselliklerini güvenli şekilde incelemelerine yardım etmiş olabilir. Ama onları insan olarak kendiliğinden büyüme fırsatı ellerinden alan bir davranış modeline hapsetti. Ne var ki 50'lerin parti sahnesini güncelleştirdiğimiz zaman yeni senaryonun da eskisi kadar hatalı olduğunu fark ediyorum. Şimdi günümüz gençlerinin partilerine bir göz atalım ve yeni kuralların nasıl işlediğini görelim. Tam tanımıyla yine bir partideyiz. Ortam büyük olasılıkla değişmiş, lisenin spor salonu bugünün gençleri için fazla kasvetli, anne babanın banyo evindeki geniş televizyon odası daha sıcak bir ortam oluşturuyor. Refakatçiler varsa bile sakınımlı davranıyorlar. Çünkü eğlenceye sınırlar koyarak popülerliklerini yitirmekten korkuyorlar. Televizyon odasında hayali çizgiler yok. Aslında partide bir düzen varsa da çok az. Sosyal becerilerde bir ölçüde yetkinlik kazanmış çocuklar kargaşaya dayanabilirler. Kendi saha kurallarını koyarlar. Ama çocukların çoğunluğu için cinsellik araştırmasının kuralları yoktur. Pek çoğu partiden önce bir iki bira veya bir marijuana içerek heyecanlarını yatıştırırlar. Ses düzeyi de uyuşturucuların yenemediği korku kalıntılarını kovar. Erkek çocukların çoğu elleri ceplerinde durur. Doğru düşünebilecek kadar ayık olanların dillerinde yine aynı konular vardır. Sosyal becerilere sahip olanlar olası en kısa sürede kendilerine eşleşecek bir kız bulurlar. Pek çok başka çocuk da reddedilme korkusunu örtmek için eski maço senaryosuna sığınır. Kısa veya uzun bir süre sonra PPS kurbanı kendini dışarıda biraz daha uyuşturucu alır ve midesine bira daha indirirken bulur. Yalnızlar kendilerini kötü hisseder ve erkenden eve dönerler. Diğer taraftan kızlar saldırgan davranarak ve uyumlu olmayı reddederek yeni rollerini oynarlar. Kimileri kaba şakalar yapıp gruptaki en seksi parçayı belirleyerek ve yalnız kaldıklarında ona neler yapacakları hakkında atıp tutarak birbirleriyle yarışırlar. Pek çoğu bütün duygu ve düşünceleri üzerinde denetim sahibi, süper bir kadın olma baskısı altında olduğunu hisseder. İçlerinde ne yapacaklarını bilemedikleri için buz tutmuşlardır. Yeni senaryo kızların isteseler bile asla bir erkeğe teslim olmamalarını söyler. Kızlar saldırganlık ölçüsünde atılgan, alaycılık ölçüsünde kayıtsız ve duyarsızlık ölçüsünde talepkar olmalıdırlar. Bu senaryoya uyamayanlar kendilerini dışlanmış hissederler. Uymak istemeyenlerse büyük olasılıkla evde oturup kendilerinde bir sorun olduğunu hissederler. 15 yaşındaki bir kız bana açıldığında iki bira içtiğini ve saldırganlığını serbest bıraktığını söyledi. Bir oğlanın yanına gitmiş, elini pantolonun ağına koymuş ve ''Yeterince erkeksen gidelim ve bu işi bitirelim.'' demişti. Kabul görmesini sağlayacağını düşündüğü yeni rol modelini taklit etmeye çalıştığını itiraf etti. Pek az erkek çocuk böyle bir saldırıyla başa çıkabilecek kadar olgun ve denetimlidir. Onlara kekirdemenin, kızarmanın ve koşarak banyoya gitmenin son derece normal olduğunu söyleyecek bir refakatçi kesinlikle yoktur. Kızlar çizgiyi geçerek atılganlığın geleneksel erkeksi özelliklerine girerlerken çoğu erkek çocuk sert macho rollerinde şanslarını dener ve korkunç başarısızlıklar yaşarlar. Reddedilmekten korkan ve başarılı bir macho rolü oynayamayacak kadar duyarlı olan PPS kurbanının neden partiden ayrılıp kendisi gibi olan diğerleriyle bir ekip kuracağını görebilirsiniz. Bu kurbanlar arabalarına atlar, deli gibi içki içer ve kendini beğenmiş kızlar ve köle ruhlu erkeklerden yakınırlar. Korkularını paylaşmayı istediklerini itiraf etmek onlardan o kadar uzaktır ki, bunun yerine kızar ve tecavüz konuşmalarıyla yaralı egolarını okşarlar. Bunlar neden oluyor? Çocukların kafasının içinde cinsel rol çatışmasını bu kadar yıkıcı yapan ne? Klinik araştırmalarım kızlara geleneksel erkeksi bölgeye girmelerine izin veren bir senaryo verildiğini, erkeklere ise geleneksel kadınsı bölgeye geçmek için bir kılavuz sunulmadığını öne sürüyor. Böylece kızların atılgan ve bağımsız olmaları son derece normalken, erkeklerin edilgen ve bağımlı olmalarına izin verilmiyor. Bu dengesizlik belirli erkek çocuklarda cinsel rol çatışması yaratıyor ve Peter Pan ve Kayıp Çocuklar Lejyonu'na bağlılık yemini etmek için birincil adaylar olmalarına yol açıyor. Çocuklar kendi kendini alt eden bu senaryoyu nereden öğreniyorlar? Yaşantılarım bunu anne babalarından öğrenmediklerini düşündürüyor. Aslında anne babaları onlara cinsel araştırma için hiçbir şekilde yol göstermiyorlar. Bilgisiz çocuklar da kendilerine yol göstermesi için modern refakatçiye dönüyorlar, televizyona. Şimdi televizyonun cinsel araştırma konusunda çocuklara neler söylediğine bakalım. 9. ayrımın sonu, sayfa 97.